Ayrım 2.
Daha önce albayla bu aşkı planlamış ve onaylamış bulunuyoruz matmazelciğim. Senöval bu akşam gelip size olan tutkusunu açığa vuracak. Ona uygun bir davranışta bulunacaksın, yoksa çok kızarım. O gün saat 5'te ev yine kalabalıktı. Hava çok sıcak olduğundan oyun oynayanlar grup grup bahçeye çıktılar. Monsieur Senöval ile ben yalnız kalmıştık. Bu fırsattan yararlanarak birbirimize yaklaştık. Bu genç, sevimli, gözlerinden zeka fışkıran adamın bana olan tutkusunu açıklayamadığını, önüne geçilmez azgın bir duyguyla ilk yanaşanın, ilk hareketi yapanın ben olduğumu şimdi sizden saklamak gereksiz olacak monsieur. Sonraları gösterdiğim bu ilk yakınlığın hesabını kendime sorduğum, nedenlerini aradığım zaman bir şey bulamadım. Bana öyle geliyordu ki bu eğilimim öyle herhangi bir eğilim değildi. Gözlerim bağlıydı sanki, asıl duygum karanlıkta kalıyordu. Öte yandan yüreğim tam ona yönelirken yenilmez bir güç onu tutuyor, zapt etmek istiyordu sanki. Ve bu kargaşada, anlaşılmaz fikirlerin ard arda sıralandığı bu anaforda, Senöval'i sevmek mi yoksa ondan sonuna kadar köşe bucak kaçmak mı gerektiğini bir türlü anlayamıyordum. Aşkını açıklaması, içini bana açması için ona zaman ve zemin hazırlamışlardı. Ne yazık, olay dediğim gibi oldu. Ona karşı duygulu görünmek zorundaydım, heyecanlıydım. Bu heyecanımdan yararlandı. Kendisine beslediğim duyguları o sordu bana. O an hoşuma gitmeyen biri olmadığını söylemeyecek kadar da zayıftım. Bu onu 3 gün sonra zaferiyle oynayacak kadar suçlu kıldı. Günahın erdeme karşı kazandığı zaferlerden şeytansı bir sevinç duyması gerçekten çok garip bir şey. Madame Verken bana kendi elleriyle kurduğu tuzağın başarıya ulaştığını benden öğrenip de suça daha da ittiği zaman duyduğum coşkuyu anlatamam. Öğrenince şakalaştı benimle, iltifat etti. Ona göre şu yaptığım dünyanın en doğal, en akıllıca şeyiydi. Sevgilimi her akşam çekinmeden eve alabilirdim. Kendisi görmezden gelirdi, olur biterdi. Hem o öylesine doluydu ki bizimki gibi basit işlemlere bir hiç gözüyle bakmaktaydı. Benim bir adamla ilişkim vardı. Oysa aynı anda 3 kişiyle toslaşıyordu. Ona bunun çirkin bir şey olduğunu, incelikle olsun, duyguyla olsun bağdaştırılamayacağını, üstelik kadını hayvanların en aşağılık düzeyine indirdiğini söylemeye yeltendim. Makaa attı. ''Seni gidi çapkın seni'' dedi. ''Seni anlıyor ve hiç ayıplamıyorum. Senin yaşında inceliğin ve duygunun 2 görkemli ilah olduğunu, zevkin o ilahların önünde hep kurban edildiğini çok iyi bilirim. Ama ben de öyle değil. Böyle hayaletlerle aldanma dönemini aştım. Artık onları o kadar umursamıyorum. Gerçek hazlar seni oyalayan o budalalıkları pek önemsemez.'' Erkekler niçin kadınlara, kadınların onlara bağlılığı oranında bağlı kalmıyorlar? Bunu düşün. Bir de şunu düşün. En zayıflar arasında olmazsan çabuk gafil avlanmazsın. Böyle işlerde inceliğim inceliği düşünmek kadınların deliliğinden başka bir şey değildir. Bana inan yavrum, inan ve yaşın, güzelliğin el verdikçe zevklerini değiştirmeye bak. Şu düşsel sabrını bir kenara at. Erdem hüzünlü ve vahşidir. Kendi kendinle yetinmeye elverişlidir belki ama başkalarına iletilmez. Bu öneriler iliklerime kadar titretiyordu beni. Ne var ki ona karşı koyma hakkını kaybetmiştim artık. Ahlaksız kadının ruhuma akıttığı suç itileri yavaş yavaş vazgeçilmez besinler haline alıyordu. Artık onun hesabına görevlerim vardı sanki. Suçun zararlarını üstlenmek bir yazgı oluyor bir yerde. Daha önce aşağıladığımız durumlara suça girer girmez çözülmez bağlarla bağlanıyoruz. Kısacası ne diyorlarsa hepsini kabul ettim sonunda. Senöval her gece geliyor ve aşkının yeni kanıtlarını sunuyordu. Böyle 6 ay geçti esriklik içinde, 6 ay sonra bir gün aklım başıma geldi. Aklım başıma geldi çünkü gebe kalmıştım. Çok güç bir durumdaydım, umutsuzluktan ölecektim az daha. Madame Verken beni avuttu, bu işi de pratik bir çözüme bağladı. Ama yine de dedi, görünüşü kurtarmak gerek. Evimde doğum yapman uygun bir şekil değil. Senöval'in albayıyla birlikte kafa kafaya verip bir çare bulduk. Genç adama izin verilecek. Sen ondan birkaç gün önce Metz'e gideceksin, o da arkandan gelecek. Orada onun da gözetimi altında aşkının yasa dışı meyvesini dünyaya getireceksin. Sonra da gittiğiniz gibi ayrı ayrı olmak üzere yine buraya dönersiniz. Boyun eğmekten başka ne yapabilirdim ki? Ne deniyorsa yaptım Monsieur. Yaptığınız bir yanlışın felaketine uğradıktan sonra herkese ve durumların yarattığı her türlü rastlantıya şükrediyorsunuz. Her şey Madame Verke'nin istediği gibi düzenlendi. Üçüncü gün Senoval'le Metz'te buluştuk, Nancy'den ayrılmadan adresi aldığımız bir ebenin evinde. Ve bir oğlan doğurdum. Bana karşı en ince, en içten duygularını eksiltmemiş olan Senoval, kendi deyimiyle varlığını iki kat arttırdıktan sonra beni daha çok sevmeye başlamış gibiydi. Çocuğu kendine bırakmamı, ona mümkün olan her türlü özeni göstereceğini ve ancak bana karşı borçlu olduğu ödevleri yerine getirdikten sonra Nancy'ye döneceğini söylüyordu. Tam Senoval'in döneceği anda yaptığımız yanlışın benim için nasıl bir felaket olduğunu söylemeye cesaret ettim. Hayatımızı birleştirerek bu yanlışı düzeltmeyi ileri sürdüm. Böyle bir öneriyi hiç beklemeyen Senoval çok bozulmuştu. "Olur mu hiç?" dedi. "Şu ara bağımsız olmadığımı biliyorsun. Babamdan izin almam gerek. Bu formaliteyi tamamlamazsak evlenemeyeceğimizi de bilirsin. Hem sonra senin için iyi bir kısmet olmam. Ancak babamla ilişkilerimi bozmazsam mümkün. Bana güvenmelisin Florville. Geçmiş yanlışları unutalım. Ağzımız kılığından da emin ol." İyice dinlemek gücünü kendimde bulamadığım bu söylev, yaptığım yanlışın büyüklüğünü anlattı bana. Bir karşılık vermeyi gururum engelledi. Ama bunun acısı daha da büyük oldu. O ana kadar gidişatımın kötülüğünü tam kavrayamıyorduysam, bu yine de bir gün onunla evlenerek yanlışımı düzeltmek umudunu taşıdığımdandı. Ne safmışım. Bana iyi bir ders olması gereken Madame Verke'nin sapıklıklarına karşı düşünememiştim. Zavallı bir kızın önce baştan çıkarılıp sonra terk edilebileceğini, bunun da erkeklerin gözünde saygı uyandıran bir serüven sayılacağını kestirememiştim. Böyle bir şey aramızda nasıl etkisiz kalırdı? Çaresizliğimiz böyle bir hakaretle nasıl sonuçlanırdı hiç düşünmemiştim. Uğruna hayatımı bin kez adadığım şu adama hem gafil avlanmış hem de kurban olmuştum. Hayatımdaki bu iğrenç değişimin beni mezara götürmemesi için ne eksikti? Senoval yanımdan hiç ayrılmadı, eski ilgisini aynen gösteriyordu. Ancak benim o önerimi söz konusu etmeye de hiç yanaşmadı. Bense umutsuzluğumun temel nedenini ikinci bir kez onun önüne sürmeyecek kadar gururluydum. Biraz düzeldiğimi görünce çıkıp gitti. Artık Nancy'ye dönmeye kararlıydım. Aşığımı hayatımda son kez gördüğümün de bilincindeydim. Bütün yaralarım kanamaya başlamıştı. Yine de bu son darbeyi kaldıracak güç varmış bende, bu öldürücü darbeyi. Ve o gitti, gözyaşlarımla ıslanmış şuramdan koparak gitti. Hiç değilse tek bir damla gözyaşı görmek isterdim ben de onun gözlerinde. İnanmak çılgınlığını gösterdiğimiz o yeminler, o antlar işte böyle sonuçlanıyor. Biz nice duyguluysak bizi bırakırken dayandıkları nedenler, bizim onları elimizden tutarkenki nedenlerden daha fazla. Senoval giderken çocuğu da götürmüş, benim izini bulmama imkan olmayan bir köye bırakmıştı. Aramızdaki bağın bu meyvesini sevmek ve yetiştirmek zevkinden yoksun bırakmak istiyordu beni. Kim bilir belki de henüz bizi birbirimize bağlayan her şeyi unutayım istiyordu böylece. Ben de öyle yaptım. Daha doğrusu öyle yapmak gerektiğine inandım. Bir anda Metz'i terk etmeye ve Nancy'ye bir daha hiç dönmemeye karar verdim kesinlikle. Bununla birlikte Madame Verken'le iyice bozuşmayı da istemiyordum. Bana haksızlıkları, hainlikleri olmuştu gerçi ama ne de olsa veli nimetimin yakınlarından biriydi. Bu gerçek ona bütün ömrümce bağlı olmama yetiyordu. Ona oturup dünyanın en dürüst mektubunu yazdım. Oraya artık dönmememe neden olarak yaptığım yanlıştan duyduğum büyük utancı gösterdim ve Paris'e kardeşinin yanına dönmek için izin istedim. Hemen yanıtladı. İstediğim gibi hareket etmekte serbesttim. Bana olan dostluğu her zaman devam edecekti. Senoval'in henüz dönmediğini de ekliyordu mektubunda. Bir de şunu, böyle ufak tefek şeyler için kederleniyorsan delinin tekisin sen. Bu mektubu alınca Paris'e döndüm. Doğruca gidip Monsieur Semprin'in ayaklarına kapandım. Sessizliğimden ve gözyaşlarımdan hemen anladı başımdan kötü olaylar geçtiğini. Tabii yalnız beni suçlamasını istiyordum. Kız kardeşinin yaptıklarından hiç söz etmedim. Monsieur Semprin, bütün iyi insanlar gibi kendi ailesinden birinde aksaklıklar olabileceğini aklının kıyısından bile geçirmiyordu. Kardeşi onun gözünde yeryüzünün en namuslu kadınlarından biriydi. Ben bazı noktaları karanlıkta bıraktım. Madame Verke'nin nasıl olsa anlayacağı bu davranışım, aramızdaki dostluğumuzu korudu onunla. Monsieur Semprin beni haşladı önce. Yanlış hareketimi yüzüme vurdu ama sonunda hepsini bağışladı. ''Bak çocuğum'' dedi, ''suçun iğrenç bir sarhoşluğu vardır ki hiçbir şeye benzemez. Sevgili kızım, Erdem'i terk edince bunun nelere patladığını gördün. Erdem'in bizi kabul etmesi öyle vazgeçilmez bir şey ki, Erdem varlığımıza öyle içten içe bağlı ki, onunla artık bizim için bahtsızlıkmış, felaketmiş, şanssızlıkmış hiçbir şey söz konusu olamaz. El verir ki ondan hiç uzaklaşmayalım. Buradan giderken ki durumu düşün, nasıl bir suçsuzluk ortamındaydın, nasıl rahattın? Bir de o durumunu içine girdiğin suç ortamıyla karşılaştır. Kötülüğe saparken duyduğun ufak zevk şimdi acıyla yırtılan yüreğine su serpeliyor mu hiç? Mutluluk yalnız Erdem'dedir yavrum. Erdem'e karşı olanların ileri sürdükleri safsatalar onun zevklerinden tekini bile sağlayamazlar. Ah Florville, Erdem'i yatsıyanlar, ona karşı savaşanlar bunu yalnız kıskançlıklarından yapmıyorlar. İstiyorlar ki başkaları da kendileri gibi suçlu ve mutsuz olsunlar. Kendileri aldanıyor ya, istiyorlar ki başkaları da aldansın. Onların ruhlarına bakma olanağı olsa, hepsinin aslında acı çektiklerini, pişmanlıkla kıvrandıklarını görürüz. Bütün o suç havarileri kötü ve umutsuz kişilerdir. Aralarında içtenlikle hareket eden bir kişi bile yoktur. İçlerinden tek kişi çıkıp da o kokuşmuş söylevlerinin, o sakıncalı yazılarının aslında kendi tutkularını temel aldığını söyleyemez. Bunlardan biri kalkıp da ahlakın temellerinin bir takım tehlikelere yol açmadan sarsılabileceğini serin kanlılıkla savunabiliyor mu? İyiyi kurmanın, iyiyi istemenin, insanın gerçek amacı olmadığını ileri sürebiliyor mu? Hem sonra hep kötülük yapan bir adam, temel amacı iyiliğin durmadan artması olan bir toplumda mutluluğa nasıl erişecek, kendi mutluluğunu nasıl kuracak? Bir an için böyle birinin bütün yüreklerden Erdem'i söküp aldığını düşünelim. Ne olacak bunun sonucu? Artık kötüye yönelmiş olan uşaklarından bir çekiciyi olmayacak mı? Karısı onu onursuz kılmak için bir şeyler yapmayacak mı? İyilik tohumlarını yüreklerinden atan çocuklarının elinden kim tutacak? Erdem bir düşten ibarettir, cezasızlıklar kollar sizi diyorlar. Peki o zaman özgürlüğümüze, mülkiyet hakkımıza nasıl bir saygı bekleyebileceğiz? Kısaca bu mutsuzların durumları ne olursa olsun, karı ya da koca, zengin ya da yoksul, efendi ya da köle ne olursa olsun, kendi yarattıkları tehlikeler en sonunda yine kendilerini bulacak, havaya kaldırdıkları hançer kendi böğürlerine inecektir. İnsanda kendi sapıklıklarını dengeleyen, örten tek özelliği kaldırmaya cesaret eden her bahtsız, er geç yıkılacak kendi korkunç sisteminin kurbanı olacaktır. Dipnot: Bak canım, sevdiğin kimsenin ahlakını bozmaya hiçbir zaman kalkmamalısın. Bu ileride düşünemeyeceğin sonuçlar doğurabilir diyordur bir kadın, kendini baştan çıkarmak isteyen bir adama. Tapınılası kadın, bırak da burada senin sözlerini olduğu gibi anayım. Bu sözler bir süre sonra aynı adamdan kaçacak olan varlığı o kadar güzel anlatıyor ki, bu dokunaklı sözcükleri belleğin anıtına kazmak isterdim. Senin erdemlerin kalsın diye orada. Bir an dini bir köşeye bırakalım, yalnız insan üstünde düşünelim. Kendini sıkıya alan, hatta yatsıyan bir toplumun yasalarını bozarak rahatlığa budalaca inanan kimseyi nasıl bir son bekleyecektir? İnsanın ve onun güvendiği için yapılmış yasaların çıkarı, her zaman kendine zarar veren bu kimseyi ezmek yönünde olmayacak mıdır? Kötüler belki biraz varlık, biraz olanak kazanarak geçici bir rahat elde edebilirler. Ne var ki bu egemenlikleri çok kısa sürmektedir. Maske düşünce, toplumca tanınınca, bir kin ve aşağılanma konusu olunca, o eski suç ortağı, çevreyi, savunucuları yanı başında görmek de pek kolay olmamaktadır. Hiçbiri kabul etmeyecektir kötüyü. Artık kendilerine sunacağı şey kalmadığından onu bir yük gibi köşeye atacaklardır. Dört bir yandan hep mutsuzlukla çevrilecek, yüz karası ve zavallılık içinden sönmeye başlayacak, yüreği için artık bir sığınak bulamayacak, umutsuzluk içinde can verecektir. Peki ama bütün bunlara karşılık düşmanlarımızın saçma mantığı nasıl işliyor? Nasıl oluyor da erdemin etkisini azaltmak için bu güçsüz kimseler, evrensel olmayan her şeyin bir düşten ibaret kalacağını, erdemin yerel nitelikte olduğunu, bu yüzden gerçeği genişlemesine kucaklayamayacağını söylemeye cesaret ediyorlar? Şöyle diyorlar, her ulus kendine özgü bir erdem yarattığına göre erdem diye bir şey yoktur. Çok saçma bir görüş bu. Bir ırmak binlerce ufak kola ayrılır diye o ırmağın varlığından kuşkulanabilir miyiz? İnsanın gereksinimlerine bakalım. İnsanın temel gereksinimleri erdemi bütün geleneklerine uygulamıyor mu? Erdemin varlığı ve gerekliliği bundan daha iyi nasıl kanıtlanabilir? Bana tek halk göstersinler ki, erdem düşüncesi yer etmemiş olsun. Bir halk göstersinler, iyilik ve insanlık kavramlarını temel bağ olarak almamış olsun. Bir adım daha atarak söyleyeyim. Bana hatta canilerden kurulu bir örgüt göstersinler ki, bazı erdem ilkelerini benimsememiş olsun. Gösterirlerse ben kendi savlarımdan vazgeçmeye razı olacağım. Sorunu bir de tersten almakta yarar var. Hiçbir halk, hiçbir devlet, hiçbir toplum ondan ayrılamıyorsa, insan onsuz, mutlu ve güvenli bir biçimde yaşayamıyorsa canım yavrum, senin erdemden kopmanı istemekle haksızlık mı ediyorum ben? Bak Florville, dedi ve beni kollarına alarak sıktı. Bak şu ilk sapışın seni nerelere götürdü. Yeni yanlışlar yaparsan, boş bulunup yeni tuzaklara düşersen, bu ilk seferde başına gelenleri düşün, acılarını düşün, seni kendi kızı gibi seven şu adamı düşün. Onun yüreğinin senin her yanlışınla yeniden yırtılacağını. Deminden beri yaptığım açıklamalarda erdeme inanışın bütün gücü saklı. Bu konuda her zaman konuşmak isterim seninle. Varlığı bu ilkelerle dolu Monsieur Sempra beni evine almadı. Ama Madame Verke'nin tersine dindarlığıyla tanınmış bir akrabasının Madame Lerens'in yanında kalmamı önerdi. Madame Lerens bana dünyanın en ince kabulünü gösterdi. Paris'e dönüşümün haftası dolmadan onun evine yerleştim. Aman Monsieur, bu saygıdeğer kadınla o terk ettiğim kadın arasında nasıl fark vardı? Madame Verke'nde ahlaksızlık ve günahkarlık nasıl egemenlik kurmuşsa, Madame Lerens'in yüreği de bütün erdemlerin sığınağı gibiydi. Birincinin sapıklıklarıyla ürkmüş ruhum, ikincinin sağlam ilkeleriyle kendine gelmeye başlamıştı. Oradaki acılara, ağırlıklara karşılık, buradaki avuntu, yumuşaklık. Ah Monsieur, izin verin de ömrüm oldukça seveceğim bu tapınılısı kadının portresini çizeyim size. Bu onun erdemlerine karşı bir türlü ödeyemediğim bir saygı borcudur. Size onu anlatmazsam rahat edemeyeceğim. Madame Lerens 40 yaşlarındaydı, henüz tazeliğini yitirmiş sayılmazdı. Temiz yürekli, alçak gönüllü bir havası vardı. Bu doğanın ona kazandırdığı görkemli çizgileri daha da güzelleştirmekteydi. İlk bakışta belki biraz fazla soylu ve fazla buyurucu görünüyordu. Ama gururluluğuna yorabileceğiniz bu halin ağzını açar açmaz yumuşadığına, silinip gittiğine tanık oluyordunuz. O kadar güzel, o kadar katışıksız, o kadar sevimli, o kadar açık yürekliydi ki ister istemez onun karşısında saygılı bir tavır almak zorunda oluyordu insan. Madame Lerens'in din konusundaki düşünceleri de batıl yönler taşımaktan uzaktı. İnancın ilkeleri onda aşırı bir duyarlılık halinde biçimleniyordu. Tanrı'nın varlığı fikri ve Tanrı'ya bağlılık fikri. Bu sevgili kadındaki en büyük zevkler bu iki düşünce arasında gidip geliyordu. Günün birinde yapay yönsemelerle inancının kazandırdığı bu aşkı ve bağlılığı yitirirse, dünyanın en mutsuz insanı olacağını sırası geldikçe söylemekten kendini alamıyordu. Dinin biçimlerine ya da törenlerine değil, dinden çıkan mutlak ahlak kurallarına bağlıydı daha çok. Bu yüce ahlakı bütün hareketlerinin temeli yapmıştı. Dudakları hiçbir iftira ile kirlenmemişti, yakınlarını üzebilecek şakalardan bile kaçınırdı. Kadınlara karşı sevecenlik ve duyarlılıkla doluydu, erkekleri ise kusurlarıyla da ilginç bulurdu. Tek çabası bu kusurları özenle gizlemek ya da olduğu gibi kabul etmekti. İnsanlar mutsuz yaratıklardı, Madame Lerens için onların acılarını yumuşatmaktan daha büyük zevk olamazdı. Yoksulların istemek için gelmelerini beklemezdi, kendi koşardı onlara. Neredeyseler arar bulurdu ve bir dulun, bir yetimin yarasını sarınca, yoksul bir aileye yardım edince, bir bahtsızın zincirlerini elleriyle kırınca, yüzünde tarifsiz bir sevincin parıldadığı görülürdü. Ne bir katı davranış, ne bir öfke gösterisi. Ona ancak namuslu, dürüst zevkler tattırabilirdi. Bilgeydi, ahlakçının yanında aydındı, din bilgininin karşısında derin, romancıya esinler verir, şaire gülümserdi. Yasa koyucuların, politikacıların hayranlığını toplar ve bir çocukla oturup oyunlar oynayabilirdi. Sahip olduğu her çeşit yetenekten özellikle birinin ağır bastığı görülüyordu. Başkalarının iyiliğiyle yükümlü olmak, başkalarının iyiliğini sağlamak. Gönüllü olarak köşeye çekilen ve dostlarıyla, yalnız onların iyilikleri için görüşen, tek kelimeyle her iki cinsinde, kadının da erkeğin de modeli olan Madame Lerens, çevresindeki insanları durgun bir mutluluk, göksel bir tutku içinde sevindirip duruyordu. Bu olağanüstü kadının yanında yaşama sevincini duya duya geçirdiğim 17 yıllık hayatımın tek düze ayrıntılarını anlatarak başınızı ağrıtmak istemiyorum, Monsieur.